Evde yok. Bu arada karanlıkta oturan cücelerin üzerine katıksız bir sessizlik çökmüştü. Çok az yiyor ve çok az konuşuyorlardı. Geçen zamanın hesabını tutamıyor ve seslerinin fısıltısı tünelde yankılanıp hışırdadığından hareket etmeye bile cesaret edemiyorlardı. Nihayet onlara günler gibi gelen bir süre bekledikten sonra havasızlıktan boğulup uyuşmaya başladıklarında artık dayanamaz oldular. Aşağıdan ejderhanın geri döndüğüne dair sesler duysalar buna neredeyse sevinecek haldeydiler. Sessizlikte ejderhanın kurnaz bir şeytanlık çevirdiğinden korkuyorlardı ve orada sonsuza dek kalamazlardı. Thorin konuştu. "Kapıyı deneyelim," dedi. "Yakın zamanda rüzgarı yüzümde hissetmezsem öleceğim. Burada ölmektense açık havada Smaug tarafından ezilmeyi tercih ettiğimi sanıyorum." Bunun üzerine cücelerden birkaçı ayağa kalkıp el yordamıyla kapının bulunduğu yere gittiler. Ama tünelin üst ucunun parçalandığını ve kırık kayalarla tıkandığını gördüler. Ne anahtar ne de bir zamanlar itaat ettiği büyü o kapıyı bir daha açabilecekti. Kapana kısıldık diye sızlandılar. Sonumuz geldi, burada can vereceğiz. Ama her nasılsa cücelerin en umarsız olduğu anda Bilbo'nun yüreği sanki yeleğinin altından büyük bir ağırlık kalkmışçasına hafifleyiverdi. "Gelin, gelin," dedi. "Babam can çıkmadıkça umut kesilmez," derdi. "Üçüncü defa her şeye bedeldir." "Ben tekrar tünelden ineceğim. O yoldan iki kez gittim. Bir kez de emin değilken gitmeyi göze alacağım. Hem tek çıkış yolu aşağıda. Ayrıca bu defa hepinizin benimle gelmeniz gerektiğini düşünüyorum." Çaresizlik içinde kabul ettiler ve Bilbo'nun yanına ilk giden Thorin oldu. "Şimdi lütfen dikkatli ol," diye fısıldadı Hobbit. "Ve de olabileceğin kadar sessiz. Aşağıda Smaug olmayabilir ama olabilir de. Gereksiz riskler almayalım." Aşağı indikçe indiler. Cüceler elbette gerçekten gizli hareket etmek konusunda Hobbit'le boy ölçüşemezdi. Ve yankıları telaş verici ölçüde büyüyen bir sürü oflama ve hışırtı çıkardılar. Ama Bilbo zaman zaman korkuyla durup kulak kabartsa da aşağıdan tek bir ses dahi gelmedi. Tünelin altına en yakın olduğunu tahmin ettiği yerde yüzüğünü parmağına geçirdi ve ileriye çıktı. Ama yüzüğe ihtiyacı yoktu. Karanlık katıksızdı ve yüzük olsa da olmasa da hepsi görünmezdi. Aslına bakılırsa öyle zifiri bir karanlık vardı ki Hobbit çıkışa beklenmedik bir anda vardı. Eliyle uzandığı yerde boşlukla karşılaştı. Öne doğru tökezledi ve yüzüstü salona yuvarlandı. Orada karınüstü yattı ve kalkmaya hatta nefes almaya bile cesaret edemedi. Ama hiçbir kımıldanma yoktu. Tek bir ışık parıltısı bile yoktu. Ama nihayet başını yavaşça kaldırdığında başının üzerinde ve karanlığın içinde uzaklarda soluk beyaz bir ışıltı gördüğünü sandı. Ama bunun ejderha ışığı alazı olmadığı kesindi. Solucanın etrafa fena halde sinmiş leş kokusuna ve dilinde tadını bırakan buharına rağmen. Nihayet Bay Baggins artık dayanamadı. "Kahrolasın Smaug, seni solucan," diye ciyakladı yüksek sesle. "Saklanmaç oynamayı bırak, bana bir ışık ver, sonra da elinden gelirse beni mideye indir." Görünmeyen salonda belli belirsiz yankılar dolaştı ama cevap gelmedi. Bilbo ayağa kalktı ve hangi yöne döneceğini bilmediğini gördü. "Smaug'un şimdi neler çevirdiğini merak ediyorum," dedi. "Bugün ya da bu gece artık her neyse evde olmadığına inanıyorum. Oyin ve Gloin kav kutularını kaybetmediyse belki biraz ışık yakabilir ve şansımız dönmeden etrafa bir bakabiliriz." "Işık," diye haykırdı. "Biri ışık yakabilir mi?" Bilbo basamaktan yüzüstü düşüp güm diye salona kapaklandığında elbette cüceler fena halde telaşlanmıştı ve tünelin sonunda onları bıraktığı yerde birbirlerine sokulmuş oturmaktaydılar. "Şşş, şşş," diye fısıldadılar sesini duyduklarında ve bu nerede olduklarını anlamak konusunda Hobbit'e yardımcı olsa da cücelerin ağzından uzun süre başka bir şey alamadı. Ama sonunda Bilbo ayaklarını yere vurup tiz sesiyle avazı çıktığı kadar "Işık!" diye bağırmaya başladığında Thorin yolu açtı ve Oin ile Gloin tünelin başındaki çıkınlarına gönderildiler. Bir süre sonra titreşen bir ışık geri geldiklerini belli etti. Oin'in elinde küçük bir çam meşale yanıyordu. Gloin'in koltuk altında ise bunlardan bir yığın vardı. Bilbo çabucak kapıya doğru yürüdü ve meşaleyi aldı. Ama henüz cüceleri diğerlerini de yakıp peşinden gelmeye ikna edemedi. Tori'nin özenle açıkladığı gibi Bay Baggins resmi olarak hala uzman hırsız ve araştırmacılarıydı. Işık yakmayı göze alıyorsa bu onun bileceği işti. Tünelde durup raporunu bekleyeceklerdi. Böylece kapının yakınına oturup beklediler. Hobbit'in küçük kara silüetinin küçük ışığını havada tutarak karşıya yürümesini izlediler. O hala yeterince yakınken ara sıra ayağı altın bir şeye takıldıkça bir parıltı ile çınlama gözleriyle kulaklarına erişiyordu. Bilbo uçsuz bucaksız salonun içlerine yürüdükçe ışık küçüldü, ardından dans ederek havaya doğru yükselmeye başladı. Bilbo büyük define yığınına tırmanıyordu. Çok geçmeden tepesine ulaştı ve yürümeye devam etti. Derken bir an durup eğildiğini gördüler ama nedenini anlayamadılar. Bu dağın yüreği Arken taşıydı ya da Bilbo Thorin'in tasvirinden öyle olduğunu tahmin ediyordu. Ama doğrusu istenirse böyle bir definenin içinde hatta tüm dünyada böyle iki mücevher olamazdı. Daha tırmanırken aynı beyaz ışıltı önünde parlamış ve ayaklarını kendisine çekmişti. Yavaş yavaş solgun ışıklı küçük bir küreye dönüştü. Yakına geldiğinde meşalesinin titrek ışığı taşın yüzeyinden sekip ayrılarak rengarenk parıltılar saçtı. Sonunda Bilbo taşa baktı ve nefesini tuttu. Büyük mücevher ayaklarının dibinde kendi içinden gelen bir ışıkla parlıyordu. Ancak onu uzun zaman önce dağın yüreğinden kazıp çıkaran cücelerce kesilip biçimlendirilen taş üstüne düşen tüm ışığı alıyor ve gökkuşağı menevişleriyle bezeli 10.000 kıvılcıma dönüştürüyordu. Aniden Bilbo'nun kolu efsununa kapıldığı taşa uzandı. Büyük ve ağır bir taş olduğundan avucuna sığmasa da onu yerinden aldı. Gözlerini kapadı ve en derin cebine koydu. Şimdi gerçekten de hırsız oldum diye düşündü. Ama sanırım cücelere bunu anlatmam gerekecek eninde sonunda. Kendi payımı seçip ayırabileceğimi söylemişlerdi. Geriye kalan her şeyi alsalar da bunu seçeceğimi sanıyorum. Yine de içinde seçme ve ayırma işine bu muhteşem mücevherin dahil olmadığı ve bunun başına bela açacağına dair huzursuz bir his vardı. Sonra yoluna devam etti. Büyük yığının diğer tarafından indi ve meşalesinin parıltısı onu izleyen cücelerin görüş alanından çıktı. Ama çok geçmeden onu uzakta yeniden gördüler. Bilbo salonun zeminini kat ediyordu. Diğer yandaki büyük kapılara gelene kadar yoluna devam etti ve orada esen temiz hava onu canlandırsa da az kalsın ışığını söndürecekti. Ürkekçe dışarı baktı ve büyük geçitleri ve karanlığın içine çıkan geniş basamakların başlangıcını gördü. Yine de Smaug'dan ne bir ses ne bir iz vardı. Tam arkasını dönüp geri gidecekti ki kara bir şekil üstüne çullandı ve yüzüğüne değip geçti. Ciyaklayıp irkildi, tökezleyip sırt üstü düştü. Meşalesi kafa üstü çakılıp söndü. ''Sadece bir yarası olduğunu tahmin ve ümit ederim.'' dedi sefil bir halde. ''Peki şimdi ne yapacağım? Doğu, güney, kuzey, batı neresi?'' ''Thorin, Balin, Oin, Gloin, Fili, Kili'' diye bağırdı avazı çıktığı kadar. Engin karanlıkta sesi ince ve ufak bir gürültü gibiydi. ''Işık söndü, biri gelip beni bulsun da yardım etsin.'' O an cesaretini tamamen yitirmişti. Cüceler nihayet uzaktan gelen seslenişlerini duydular ancak kulaklarına ulaşan tek kelime yardım oldu. Peki şimdi ne olmuş olabilir dedi Thorin. Şüphesiz ejderha değil yoksa ciyak ciyak bağırıp durmazdı. Birkaç saniye daha beklemelerine rağmen hiç ejderha sesi aslında bakılırsa Bilbo'nun uzaktan gelen sesi dışında herhangi bir şey duymadılar. Biriniz gelin de ''Bir iki ışık daha yakın.'' diye buyurdu Thorin. ''Görünüşe bakılırsa gidip hırsızımıza yardım etmemiz gerekiyor.'' ''Yardım etme sıramız geldi de geçiyor.'' dedi Balin. ''Ben de gitmeyi istiyorum. Her halükarda şimdilik güvenli olduğunu tahmin ediyorum.'' Gloin birkaç meşale daha yaktı. Ardından hepsi teker teker kapıdan çıktılar ve duvar boyunca ellerinden geldiğince hızla ve gizlice ilerlediler. Çok geçmeden onlara doğru gelen Bilbo ile karşılaştılar. Cücelerin ışıklarını görünce aklı çabucak başına gelmişti. ''Sadece bir yarasa ile yere düşen bir meşale, daha kötü bir şey yok.'' dedi sorularına cevaben. Çok rahatlamış olsalar da hiç yoktan korktukları için huysuzluk ettiler. Ama onlara o an Arken taşından bahsetse ne söylerlerdi bilemiyorum. Yanından geçerken gözlerine ilişen hazine görüntüleri bile cüce yüreklerindeki ateşlerin tümünü yeniden yakmıştı. ve en saygın cücenin bile yüreği altın ve değerli taşlarla güçsüzleştiğinde cüce aniden cüretkarlaşır, hatta vahşileşebilir bile. Aslında cücelerin artık ısrara ihtiyacı kalmamıştı. Hepsi de fırsatları varken salonu keşfetmeye hevesli ve Smaug'un hali hazırda evinden uzak olduğuna inanmaya istekliydi. Artık her birinin elinde yanan bir meşale vardı ve önce bir yana sonra diğerine bakarken korkuyu, hatta ihtiyatı unuttular. Eski hazineleri yığından alıp ışığa tutarken, okşayıp ellerken yüksek sesle konuşuyor, birbirlerine sesleniyorlardı. Fili ile Kili neredeyse şen bir ruh halindeydi ve hala asılı duran çok sayıda gümüş telli altın harp olduğunu görünce bunları alıp tellerine dokundular. Büyülü, aynı zamanda da müzikle ilgilenmeyen ejderha tarafından dokunulmamış olduklarından akortları hala tamdı. Karanlık salon uzun süre suskun kalmış bir melodiyle doldu. Ama cücelerin çoğu daha pratikti. Değerli taşlar toplayıp ceplerine tıktılar ve içlerini çekerek taşıyamadıklarının parmaklarının arasından dökülmesine izin verdiler. Thorin de onlardan aşağı kalmıyordu ama her zaman sağa sola bakınarak bir türlü bulamadığı bir şeyi arıyordu. Bu Arken taşıydı ama henüz kimseye bundan bahsetmemişti. Artık cüceler duvarlardan örgü, zırh ve silahlar indirip silahlandılar. Thorin, altın kaplamalı halkalardan yapılma bir zırh içinde, al taşlar kakılmış kemerine sıkıştırdığı gümüş saplı baltasıyla gerçekten de kral gibi görünüyordu. "Bay Baggins!" diye haykırdı. "İşte ödülünüzün ilk taksidi. Eski paltonu çıkar da bunu giy." Bunun üzerine Bilbo, uzun zaman önce genç bir elf prensi için yapılmış örme zırhtan küçük bir yelek giydi. Elflerin mithril dediği gümüş çelikten yapılmıştı ve onunla takım inciler ve kristallerle süslü bir de kemeri vardı. Hobbit'in başına alttan çelik kasnaklarla güçlendirilmiş ve kenarı beyaz mücevherlerle süslenmiş desenli meşinden hafif bir miğfer yerleştirildi. "Kendimi muhteşem hissediyorum," diye düşündü. "Ama epey saçma görünüyor olmalıyım. Tepede olsam evdekiler bana nasıl da gülerdi. Yine de keşke el altında bir ayna olaydı." Buna rağmen Bay Baggins aklını definenin efsununa karşı cücelerden daha iyi koruyordu. Cücelerin hazineyi incelemekten yorulmasından çok önce bundan sıkılıp yere oturdu ve her şeyin sonunun nasıl geleceğini tedirginlikle merak etmeye başladı. Beorn'un tahta kaselerinin birinden adamı neşelendiren bir şey içmek uğruna bu kıymetli kaselerden bir sürüsünü feda ederdim diye düşündü. "Thorin!" diye seslendi yüksek sesle. "Şimdi ne olacak? Silahlandık ama herhangi bir zırh feci Smaug'un karşısında ne işe yararmış ki? Bu hazineyi henüz kazanıp da geri almış değiliz. Şimdi altın değil, bir kaçış yolu arıyoruz. Üstelik şansımızı çok zorladık." "Doğruyu söylüyorsun," diye cevap verdi Thorin, aklını başına devşirerek. "Gidelim, ben size yolu gösteririm. 1000 yıl geçse bile bu sarayın yollarını unutmam." Sonra diğerlerine seslendi. Bir araya toplandılar ve meşalelerini başlarının üzerinde tutarak ağzına kadar açık kapılardan pek çok kez arkalarına özlem dolu bakışlar atarak çıktılar. Parıldayan zırhların üstünü tekrar eski pelerinleriyle, parlak miğferlerini ise paralanmış kukuletalarıyla örtmüşlerdi. Ve Thorin'in arkasından teker teker yürürken karanlıkta sık sık duran ve ejderhanın gelişine dair bir ses var mı diye kulak kabartarak ilerleyen bir dizi küçük ışıktılar. Eski süslemeler uzun zaman önce çürümüş veya yok olmuş, her şey canavarın geliş gidişleri yüzünden pislenip kavrulmuş olsa da Thorin her geçidi ve her dönemeci tanıyordu. Uzun merdivenleri çıktılar, ardından dönüp başka merdivenler, sonra başka merdivenler çıktılar. Bunlar yaşayan kayadan yontulmuş, güzel ve pürüzsüz basamaklardı ve cüceler çıktıkça çıktılar. Yine de herhangi bir canlıya dair yaklaşan meşalelerin ışığından kanat çırparak kaçan sinsi gölgelerden başka izle karşılaşmadılar. Yine de basamaklar hobbit bacakları için yapılmamıştı ve tam Bilbo yola daha fazla devam edemeyeceğini hissetmeye başlamışken tavan aniden meşale ışıklarının ulaşamayacağı kadar yükseldi. Çok yukarıdaki bir açıklıktan gelen beyaz bir ışık görülebiliyordu ve havada daha tatlı bir koku vardı. Önlerindeki menteşelerinden kurtulup yarı yarıya yanmış büyük kapılardan loş bir ışık sızıyordu. "Bu Tror'un büyük salonu," dedi Thorin. "Şölen ve toplantı odası. Artık ön kapı uzak değil." Harap olmuş salondan geçtiler. Çürümeye yüz tutmuş masalar vardı. Ters dönmüş iskemle ve banklarda çürümekteydi. Yerdeki sürahi, kase, kırık içki boynuzları ve tozların arasına kafa tasları ve kemikler saçılmıştı. Uzak uçta başka kapılardan çıkarken kulaklarına bir su sesi çalındı ve gri ışık aniden güçlendi. "Akan nehirin doğduğu yer işte burası," dedi Thorin. "Buradan kapıya doğru akar, onu takip edelim." Bir kaya duvarın içindeki karanlık bir gedikten bir su kaynıyor ve kadim ellerin hüneriyle düz ve derin oyulmuş, dar bir kanalda girdap oluşturarak akıyordu. Yanında pek çok insanın yan yana geçebileceği genişlikte taştan bir yol uzanıyordu. Bu yolun üzerinde hızla koşarak geniş bir dönemeci açtılar ve gün ışığıyla karşılaştılar. Önlerinde aşınmış, ufalanmış ve kararmışlığına rağmen hala içindeki oyma işçiliğinin izlerini belli eden yüksek bir kemer vardı. Sisli bir güneş soluk ışığını dağın kolları arasından gönderiyordu ve eşiğin parke taşlarına altın ışık hüzmeleri düşmekteydi. Uykularından dumanı tüten meşalelerle uyanan bir grup yarasa üstlerinden uçup gitti. Öne atılırken cücelerle Bilbo'nun ayakları ejderhanın geçişiyle düzleşip kayganlaşmış taşlardan kayarak geçti. Artık su önlerinde gürültüyle dışarı akıyor ve köpüklenerek vadiye doğru iniyordu. Solgun meşalelerini yere atıp kamaşan gözlerle dışarı baktılar. Ön kapıya varmışlardı ve Dale'e bakıyorlardı. "Eh," dedi Bilbo, "bu kapıdan dışarı bakacağımı hiç tahmin etmezdim. Güneşi bir daha gördüğüme ve rüzgarı yüzümde hissettiğime bu kadar memnun olacağımı da. Ama uf, bu rüzgar da soğukmuş." Öyleydi. Doğudan yaklaşan kışı haber veren keskin bir rüzgar esiyordu. Dağın kollarının üzerinden ve etrafından dolanarak vadiye iniyor ve kayaların arasında uğulduyordu. Ejderhanın kol gezdiği mağaraların sıcak ve boğucu derinliklerinde geçirdikleri uzun zamandan sonra güneşin altında titrediler. Bilbo aniden sırf yorgun değil, aynı zamanda çok da aç olduğunu fark etti. "Sabah ilerlemiş gibi görünüyor," dedi. "Aşağı yukarı kahvaltı saati olduğunu tahmin ediyorum. Edilecek kahvaltı varsa tabii. Ama Smaug'un ön kapı eşiğinin yemek için en güvenli yer olduğunu sanmam. Lütfen bir süre sessizce oturabileceğimiz başka bir yere gidelim." "Çok haklısın," dedi Balin. "Hangi yöne gitmemiz gerektiğini de biliyorum. Dağın güneybatı köşesindeki eski gözcü kulübesine gitmeliyiz." "Orası ne kadar uzakta?" diye sordu Hobbit. "Sanırım 5 saatlik yürüyüş mesafesinde. Yolculuk zorlu olacak. Kapıdan çıkıp nehrin sol kıyısından geçen yol bozuk görünüyor. Ama aşağı bakın. Nehir Dale'in önünden aniden doğuya doğru yön değiştirip Harap kentin içinden geçiyor. O noktada bir zamanlar nehrin sağ kıyısına çıkan dik basamaklarla, oradan sonra da Kuzgun Tepesi'ne çıkan bir yolla birleşen bir köprü vardı. Yoldan ayrılıp Gözcü Kulübesi'ne çıkan bir patika var. Ya da vardı. Hem eski basamaklar hala orada olsa bile tırmanış zorlu olacaktır." "Vay başıma gelen," diye sızlandı Hobbit. "Kahvaltı etmeden daha da mı yürüyecek, dağ bayır tırmanacağız? O saatsiz, zamansız, iğrenç delikte daha kaç kahvaltı ve öğün kaçırdık acaba?" Aslına bakılırsa ejderhanın kapıyı parçalamasının üzerinden 2 gün ve onları birbirine bağlayan gece geçmişti. Üstelik de tamamen yiyeceksiz kalmadan. Ama Bilbo günlerin hesabını şaşırmıştı ve bir gece mi, bir haftaya denk sayıda gece mi geçirdiklerini bilemiyordu. "Hadi hadi," dedi Thorin gülerek. Morali tekrar düzelmeye başlamıştı ve ceplerindeki değerli taşları şıngırdattı. "Sarayıma iğrenç delik deme, bir de temizlenip yeniden döşenince gör." "O dediğin Smaug ölene kadar olmaz," dedi Bilbo kasvetle. "Bu arada kendisi nerede? Bunu bilmek için iyi bir kahvaltıyı feda etmeye razıyım. Dağın tepesine çıkmış bize bakıyor olmadığını umarım." Bu düşünce cüceleri fena halde rahatsız etti ve çabucak Bilbo ile Balin'in haklı olduğuna karar verdiler. "Buradan uzaklaşmamız gerek," dedi Dory. "Gözleri kafamın arkasındaymış gibi hissediyorum." "Burası soğuk ve ıssız bir yer," dedi Bombur. "İçecek olabilir ama yiyecekten eser göremiyorum. Bu yörelerdeki bir ejderha her dem aç olur." "Hadi hadi," diye bağırdı diğerleri. "Balin'in yolunu izleyelim." Sağlarındaki kayalık duvarın altında patika olmadığından nehrin sol yanındaki taşların arasından ağır adımlarla ilerlediler ve ıssızlık ve çoraklık çok geçmeden Thorin'in tekrar ciddileşmesine neden oldu. Balin'in bahsetmiş olduğu köprü uzun zaman önce çökmüştü ve taşlarının çoğu artık sığ ve gürültülü nehirdeki kayalardan ibaretti. Ama akarsuyun karşı tarafına fazla zorlanmadan geçtiler. Kadim basamakları buldular ve yüksek kıyıya tırmandılar. kısa bir mesafe gittikten sonra eski yola vardılar ve çok geçmeden kayaların arasında korunaklı ve derin bir kuytuya ulaştılar. Burada bir süre dinlendiler ve yanlarında bulunan çoğunlukla sudan oluşan erzakla kahvaltı ettiler. Size tek söyleyebileceğim, tarifini bilmediğim ancak peksimeti andıran, hep taze kalan, yiyene güç vermesi beklenen ancak kesinlikle lezzetli sayılamayacak, aslına bakılırsa bir çiğneme egzersizi olma dışında ilginç dahi olmayan bir yiyecek olduğudur. Göl halkı tarafından uzun yolculuklar için geliştirilmişti. Bundan sonra tekrar yollarına devam ettiler. Yol artık nehirden ayrılıp batıya doğru dönüyordu ve ucu güneye dönük dağ kolunun büyük sırtı giderek yaklaşmaktaydı. Neden sonra tepeye çıkan patikaya vardılar. Dik bir yokuşu birbirlerinin ardından yavaşça ve güçlükle tırmandılar ve nihayet ikindi akşama yaklaşırken tepenin üstüne varıp kış güneşinin batıya doğru inişini gördüler. Burada üç tarafında da duvar olmayan ancak kuzeydeki kayalık sırtında kapıyı andıran bir açıklık bulunan bir düzlük buldular. Bu kapıdan bakıldığında doğu, güney ve batıdaki çok geniş bir alan görülebiliyordu. İşte dedi Balin. Eski günlerde burada her zaman gözcü bulundururduk. Arkadaki kapı da buraya bir muhafız odası olarak inşa edilen kayadan yontma bir odaya açılıyor. Dağın çevresinde buna benzer birkaç yer vardı. Ama bayındır yıllarımızda gözcülüğe pek ihtiyacımız yok gibiydi ve muhafızlar belki de kendilerini fazlasıyla rahat hissetmeye başlamıştı. Aksi halde ejderhanın gelişini daha önceden haber alabilirdik ve her şey farklı olabilirdi. Yine de burada bir süre yatarak saklanabilir ve görülmeden pek çok şey görebiliriz. Buraya gelirken görüldüysek bu pek işe yaramaz, dedi. Smaug'u oraya kuş misali tünemiş görmeyi bekler gibi kafasını kaldırıp kaldırıp dağın zirvesine bakan Dori. Bu riski göze almak zorundayız, dedi Thorin. Bugün daha ileri gidemeyiz. Hay ağzına sağlık diye haykırdı Bilbo ve kendisini yere attı. Kayalık odada 100 kişiye yetecek kadar yer, daha arkada ise dışarının soğuğunun o kadar işlemediği daha küçük bir oda vardı. Etraf epey ıssızdı. Smaug'un egemenliğinin başlangıcından beri burayı yaban hayvanları bile kullanmamış gibiydi. Yüklerini buraya bıraktılar ve bazıları hemen kendilerini yere atıp uykuya daldı. Ama diğerleri dış kapının yakınına oturup planlarını tartıştı. Bütün konuşmaları dönüp dolaşıp aynı noktaya varıyordu. Smaug neredeydi? Batıya baktılar ama hiçbir şey yoktu. Doğuda da öyle. Güneyde ise ejderhadan hiç iz yoktu. Ama çok sayıda kuş toplanmaktaydı. Buna bakıp meraklandılar ama ilk soğuk yıldızlar doğduğunda bunu anlamaya hiç yaklaşmamışlardı. Ateş ve su. Şimdi sizler de cüceler gibi Smaug'a dair haberleri işitmek istiyorsanız, ejderhanın kapıyı parçaladığı ve öfkeyle uçarak uzaklaştığı iki gün öncesine dönmeniz gerekecek. Göl kasabası Esgaroth'un insanlarının çoğu içerideydi. Zira rüzgar kapkara doğu yönünden esiyordu ve soğuktu. Ama birkaçı rıhtımlarda yürümekte ve pek düşkün oldukları üzere yıldızların gökyüzünde açılan aralıklardan parlayıp göl yüzeyinde yansımasını izlemekteydi. Gölün alt ucundaki alçak tepelerle örtüldüğü için yalnız dağın büyük bölümü akan nehirin kuzeyden geldiği küçük açıklık dışında kasabalarından görünmüyordu. Ve hem uğursuz hem de sabahın ilk ışıklarında dahi iç karartıcı olduğundan daha nadiren bakarlardı. Şimdi ise karanlıkta örtülüp ortadan kaybolmuştu. Aniden titreşerek görüntüye girdi. Kısa süreli bir ışık ona değdi, ardından silindi. "Bakın," dedi biri. "Yine ışıklar. Dün gece gözcüler gece yarısından sabaha kadar yanıp yanıp söndüklerini görmüş. Yukarıda bir şeyler oluyor. Belki de dağ altının kralı altın dövüyordur," dedi bir diğeri. "Kuzeye gitmeyeli çok olmuştu. Şarkıların tekrar kendilerini kanıtlamasının zamanı geldi." "Hangi kral?" dedi bir başka ses sertçe. "Muhtemelen bunlar dağ altının bildiğimiz tek kralı olan ejderhanın yağma ateşleridir." "Sen de her zaman uğursuz şeylerden haber verirsin," dedi diğerleri. "Sellerden zehirlenmiş balıklara kadar her şeyden. Neşeli bir şey düşünsene." Derken aniden tepelerin alçak yerlerinde büyük bir ışık belirdi ve gölün kuzey kıyısı altın rengine döndü. "Dağ altının kralı," diye bağırdılar. "Serveti güneş gibidir, gümüşü bir çeşme, altın akar nehirleri, nehir dağdan altın olarak akıyor," diye haykırdılar. Dört bir yanda pencereler açılıyor, ayaklar bir yerlere koşuyordu. Halkta yine muazzam bir heyecan ve heves vardı. ama sert sesli adam aceleyle efendinin yanına koştu. "Ejderha gelmiyorsa ben ahmağın biriyim," diye haykırdı. "Köprüleri kesin, silahlanın, silahlanın." Ardından aniden uyarı boruları öttü ve kayalık sahillerde yankılandı. Tezahürat kesildi ve sevinç dehşete dönüştü. Bu sayede ejderha onları hepten hazırlıksız yakalamamış oldu. Hızı o kadar yüksekti ki onu kendilerine doğru hızla gelen ve giderek büyüyen parlaklaşan bir ateş parçası olarak görebiliyorlardı. Ve aralarında en aptal olanı bile kehanetlerin epey yanıldığından şüphe etmiyordu. Yine de biraz zamanları vardı. Yaklaşan Smaug'un korkunç sesi iyice yükselmeden ve kanatlarının feci çırpınışı altında göl ateş kızılına kesmeden önce kasabadaki her gemi suyla dolduruldu. Her savaşçı silahlandı, her ok ve cirit hazır edildi ve karaya çıkan köprü indirilip yok edildi. Çığlıklar, feryatlar ve erkeklerin bağırışları arasında başlarının üzerine geldi. Köprülere doğru alçaldı ve bir yenilgiye uğradı. Köprü gitmişti ve düşmanları derin sular üzerindeki bir adadaydı. Hoşlanmadığı kadar derin, karanlık ve soğuk. Sulara dalsa bütün araziyi günlerce kaplayacak kadar çok duman ve buhar yükselirdi. Ama göl ondan da kudretliydi. İçinden geçemeden ateşini söndürüverirdi. Kükreyerek gerisin geri kasabanın üzerine süzüldü. Bir grup kara ok havaya fırladı. Pulları ve mücevherlerinden sekip takırdadı. Ve sapları göle ateş ve duman saçan soluğuyla tutuştu. Hayalinizde canlandırabileceğiniz hiçbir havai fişek gösterisi o geceki manzaranın yanına yaklaşamaz. Yayların salınması ve boruların ötmesi ejderhanın gazabını doruğa ulaştırdı. Sonunda öfkeden gözü kör olmuştu. Çok uzun zamandır kimse onunla savaşmaya cesaret edememişti. Sağa sola koşup okçuları cesaretlendiren ve efendiyi onlara son oklarına kadar savaşmalarını buyurmaları için ısrar eden sert sesli adam olmasa buna şimdi de cüret edemezlerdi. Ejderhanın çenesinden ateş püskürdü. Bir süre başlarının üzerinde daireler çizerek bütün gölü ateşe verdi. Ayaklarının dibinde koyu siyah gölgelerin sıçradığı sahildeki ağaçlar bakır ve kan gibi parlıyordu. Ardından öfkesinden gözü kararan ejderha düşmanına pullu tarafını dönmeyi düşünmeden aklında bir tek kasabalarını ateşe vermek fikriyle ok fırtınasının tam ortasına daldı. O son sürat aşağı uçar kasabanın içinden geçip tekrar dönerken o gelmeden suyla iyice ıslatılmış olmasına rağmen saz damlar ile tahta kirişlerden alevler fırladı. Ne zaman bir kıvılcım belirse 100 el üzerine su boca ediyordu. Ejderha dönerek üstlerine geldi. Kuyruğunun tek bir darbesiyle büyük evin damı yerle bir oldu. Söndürülemez alevler gecenin içine yağdı. Ejderha bir dönüş, bir dönüş daha yaptıkça evler birbiri ardına alevler içinde kalıp yıkıldı. Yine de hiçbir ok Smaug'u etkisiz hale getiremiyor, hatta bataklıklardan gelme bir sinekten fazla canını yakamıyordu. İnsanlar çoktan dört bir yandan kendilerini suya atmaktaydı. Kadınlar ve çocuklar pazar havuzundaki yüklü kayıklara yığılıyordu. Silahlar yerlere atıldı. Kısa bir süre önce cücelerin gelişi üzerine eski neşeli şarkıların söylendiği yerlere şimdi yas ve gözyaşı hakimdi. Artık insanlar cücelerin adına lanet okuyordu. Efendinin kendisi de kargaşada kürek çekerek kaçmak ve kendisini kurtarmak umuduyla varaklı büyük teknesine yönelmişti. Çok geçmeden kasabanın tamamı terk edilecek ve kavrulup göl seviyesiyle bir olacaktı. Ejderhanın umudu buydu. Hepsi kayıklara binse de umrunda değildi. Onları avlarken bolca eğlenebilirdi ya da insanlar açlıktan ölene kadar oldukları yerde bekleyebilirdi. Hele bir karaya çıkmaya çalışsınlar, orada onları hazır bekliyor olacaktı. Çok geçmeden kıyıdaki tüm ormanları yakacak ve tüm tarlalarla otlakları kavuracaktı. Şimdi ise kasaba kandırma oyununu oynamak onu yıllarca eğlenemediği kadar eğlendirmekteydi. Ama hala yanan evlerin arasında mevzilerinden ayrılmayan bir okçu birliği vardı. Yüzbaşıları, sert sesli ve sert çehreli, arkadaşlarının sellerle zehirli balıklardan uğursuz haberler vermekle suçladığı, ancak cesaretini de iyi bildiği Bard idi. Eski atalarından biri, karısı ile çocuğu uzun zaman önceki yıkımdan akan nehir üzerinden kaçan Dale Lord'u Griyon'du. Şimdi porsuk ağacından sarı bir yayla ok atıyordu. Ama biri hariç tüm okları tükenmişti. Ateşler yakınındaydı. Yoldaşları onu terk ediyordu. Yayını son kezeydi. Aniden karanlığın içinden bir şey kanat çırparak omzuna kondu. Bart irkildi. Ama bu sadece ihtiyar bir ardıç kuşuydu. Korkusuzca kulağının yanına tünemişti ve ona getirdiği haberi söylüyordu. Hayretler içinde kalarak kuşun lisanını anlayabildiğini gördü. Zira o Dale ırkından idi. ''Bekle, bekle'' dedi kuş ona. ''Ay yükseliyor. O uçup başının üzerinde dönerken sol göğsünün oyuğunu ara.'' Ve Bart şaşkınlıkla duraksadığında ona dağda olanları ve tüm duyduklarını anlattı. Derken Bart yay ipini kulağına kadar çekti. Ejderha çember çizerek dönüyor, alçaktan uçuyordu. Ve o gelirken güneş doğu kıyısından yükseldi ve muazzam kanatlarını gümüşledi. ''Ok!'' dedi okçu. ''Kara ok, seni sona sakladım. Beni hiç yarı yolda bırakmadın ve seni her zaman geri alabildim. Sen bana babamdan kaldın, ona da eskilerden. Dağ altının gerçek kralının ocaklarından geldinse şayet, şimdi git ve yolun açık olsun.'' Ejderha bir kez daha her zamankinden alçak bir daire çizdi. Ve dönüp pike yaparken karnı ay ışığında alazlı değerli taşlarla bembeyaz parıldadı. Ama bir yer hariç. Büyük yay tınladı. Siyah ok ipten dosdoğru sol göğüsteki ön ayağın alabildiğini açılmış olduğu oyuğa doğru fırladı. Uçuşu öylesine şiddetliydi ki ucuyla, sapıyla ve tüyleriyle birlikte hedefin içinde kayboldu. Smoke, insanları sağır eden, ağaçları deviren ve taşları çatlatan bir çığlıkla ağzından ateşler püskürterek havaya fırladı ve helak olarak yükseklerden aşağılara çakıldı. Kasabanın tam üzerine düştü. Son çırpınışları kasabayı paramparça edip kıvılcımlarla çaylaklara ayırdı. Göl gümbürtüyle içeri doldu. Ayın altındaki ani karanlıkta muazzam bir ak duman yükseldi. Bir tıslama, taşkın bir anafor, ardından sessizlik oldu. İşte bu Smaug'un ve Escaroth'un sonu oldu ama Bard'ın değil. Büyüyen ay yükseldikçe yükseldi. Rüzgar ise daha da gürültülü ve soğuk bir hal aldı. Beyaz sisi bükülen sütunlara ve uçuşan bulutlara çevirip batıya, kuyu tormanın önündeki bataklıkların üzerinde dağılmaya gönderdi. Ardından gölün yüzeyine kara noktalar misali dağılmış sayısız kayık ortaya çıktı. Ve kasabalarını, mallarını ve harap olan evlerini yitirdikleri için dövünen Escaroth halkının çığlıkları duyuldu. Ama aslında düşünseler şükredecek çok şeyleri vardı. Gerçi o anda şükretmelerini beklemek pek doğru olmaz. Kasaba halkının en az 1/4'ü canını kurtarmıştı. Ormanları, tarlaları, otlakları ve sığırları zarar görmemişti ve ejderha ölmüştü. Bunun ne anlama geldiğini henüz fark etmemişlerdi. Batı kıyılarında yaz dolu kalabalıklar halinde toplanıp soğuk rüzgarda titrediler ve ilk yakınmaları ile öfkeleri kasabayı çok erken, hala onu savunmaya çalışanlar varken terk eden efendiye yönelikti. ''Kafası işe iyi çalışıyor olabilir, özellikle de kendi işine'' diye mırıldandı bazıları. ''Ama ciddi bir şey olduğunda hiçbir işe yaramıyor.'' Ve Bard'ın cesaretini ve yaptığı son müthiş atağı övdüler. ''Keşke ölmüş olmayaydı'' dedi hepsi. Onu kral yapardık. Giryon soyundan ejder vurucu Bard. Heyhat ki yitirildi. Bütün konuşmaların arasında gölgelerden uzun bir şekil çıktı. Sırılsıklamdı. Siyah saçları yüzünün ve omuzlarının üzerine sarkmıştı ve gözlerinde haşin bir ışık vardı. Bard yitirilmedi diye yakırdı. Düşman katledildiğinde Escaroth'tan sulara daldı. Ben Giryon soyundan Bard'ım. Ejderhanın katili benim. ''Kral Bart, Kral Bart!'' diye bağırdılar. Ama efendi takırdayan dişlerini gıcırdattı. ''Giryon, Escaroth kralı değil, Dale Lord'uydu.'' dedi. Göl kasabasında her zaman efendileri yaşlı ve bilge kimseler arasından seçmiş ve savaşçı olmaktan başka meziyeti olmayan adamların egemenliğine katlanmışızdır. Bırakın, Kral Bart kendi krallığına dönsün. Kahramanlığı sayesinde Dale artık hür ve dönüşüne engel olacak hiçbir şey yok.'' Ve dağın gölgesindeki soğuk taşları gölün yeşil kıyılarına tercih edenler varsa onlar da onunla gidebilir. Bilge kimseler olarak burada kalıp kasabamızı yeniden inşa etmeyi ve zamanla huzur ve refahının keyfini yeniden sürmeyi ümit edeceğiz. Kral Bard'ı isteriz diye bağırdı yakınlarındaki insanlar efendiye cevaben. Yaşlı adamlar ve para sayıcılar canımıza yetti. Daha uzaktaki insanlar da haykırışa katıldı. Yaşa okçu, kahrolun para torbaları! ve çıkardıkları gürültü sahil boyunca yankılandı. Okçu Bard'ı küçümseyecek son kişi benim, dedi efendi ihtiyatla. Zira Bard artık yakınında duruyordu. Bu gece kasabamıza hayrı dokunanlar arasında önemli bir yer kazandı ve adına nice ölümsüz türkü yakılsa yeridir. Ama neden ey halkım? Burada efendi ayağa kalkıp çok yüksek ve anlaşılır bir sesle konuştu. Neden bütün suçu bana yüklüyorsunuz? Hangi suç yüzünden görevden alınacağım? Ejderhayı uykusundan kim uyandırdı sorarım size. Kim bizden değerli armağanlar ve cömert yardımlar alıp bizi eski şarkıların doğru olabileceğine inandırdı? Kim yumuşak yüreklerimizden ve hoş rüyalarımızdan faydalandı? Bizi ödüllendirmek için nehirden aşağı ne cins altın gönderdiler? Ejder ateşi ve yıkım. Zararımızı kimden tazmin edecek? Dullarımız ve yetimlerimiz için kimden yardım isteyeceğiz? Gördüğünüz gibi efendi bulunduğu konuma şans eseri gelmemişti. Sözcüklerinin sonucu hali hazırda halkın yeni bir kral düşüncesini hemen hemen unutmaları ve öfkeli düşüncelerini Thorin ile kafilesine yöneltmeleri olmuştu. Dört bir yandan vahşi ve acı sözler haykırıldı ve önceleri eski şarkıları en yüksek seslerle söyleyenler aynı derecede yüksek seslerle cücelerin ejderhayı kasten üzerlerine saldığını haykırırken duyuldular. Ahmaklar, dedi Bard. Neden sözlerinizle öfkenizi o bahtsız yaratıklara harcıyorsunuz ki? Şüphesiz Smaug bize gelmeden önce ateşte ilk onlar can verdi. Derken, daha o konuşurken yüreğine dağın efsanevi hazinesinin başında muhafız veya sahip olmadan yattığı düşüncesi geldi ve aniden suskunlaştı. Efendinin sözlerini ve bunu yapacak insanları bulabilirse Dale'in yeniden inşa edilip altın çanlarla doldurulabileceğini düşündü. Nihayet yeniden konuştu. Öfkeli sözlerin sırası değil efendi. Değişime dair kapsamlı planları düşünmenin de. Yapılacak işler var. Hala hizmetindeyim. Gerçi bir süre sonra sözlerini yeniden düşünüp beni takip edecek herkesle birlikte kuzeye gidebilirim. Bunun üzerine kampların kurulmasına ve hastalarla yaralıların bakımına yardımcı olmak için yürüyerek uzaklaştı. Ama efendi onun arkasından kaşlarını çatarak baktı ve oturduğu yerden kalkmadı. Çok şey düşünüp az şey söyledi. Adamlara kendisine yiyecek ve odun getirmeleri için yüksek sesle bağırmak dışında. Şimdi Bard nereye gitse halkın arasında artık korunmasız kalan hazineyle ilgili konuşmaların yangın gibi yayıldığını duyuyordu. İnsanlar gördükleri tüm zararın karşılığını oradan alacaklarını ve güneyden değerli bir şeyler almaya yetecek kadar servet edineceklerini konuşuyor ve bu çile çeken insanları çok neşelendiriyordu. Bu da iyi bir şeydi. Çünkü gece soğuk ve berbattı. Çok az kişi için barınak bulunabilmişti. Efendi de bunlardan biriydi. Ve yiyecek azdı. Efendiye bile az kalmıştı. O gece kasabanın yıkımından kurtulan pek çok kişi ıslaklıktan, soğuktan ve kederden hastalanıp daha sonra öldü. Ve bunu izleyen günlerde çok fazla hastalık ve büyük açlık oldu. Bu arada Bard liderliği üstlenmiş, her zaman efendinin adıyla da olsa işleri istediği gibi düzenlemekteydi. Ve halkı idare etmek ve korunmaları ve barınmaları için gereken hazırlıkları yönetmek gibi zor bir görevi vardı. Yakınlarda yardım olmasaydı muhtemelen çoğu güzü hızla kovalayan kışta can verirdi. Ama yardım hızla geldi. Zira Bard hiç zaman kaybetmeden nehir üzerinden hızlı ulaklar gönderip orman elflerinin kralından yardım istemiş ve bu ulaklar Smaug'un düşüşünün üzerinden sadece 3 gün geçmiş olmasına rağmen çoktan yola çıkmış bir orduyla karşılaşmıştı. Elf kralı kendi ulaklarından ve halkını çok seven kuşlardan haberler almıştı ve olanların büyük bölümünü zaten biliyordu. Ejderhanın harabelerinin sınırlarında yaşayan tüm kanatlı canlılar arasındaki kargaşa sahiden çok büyüktü. Hava çember çizen sürülerle doluydu ve hızlı uçan ulakları havada sağa sola uçuşuyordu. Ormanın sınırlarının üzerinde ıslıklar, feryatlar ve cıvıltılar vardı. Zira haberler kuyu tormanın ıraklarına yayılıyordu. Smaug öldü. Yapraklar hışırdıyor ve irkilen kulaklar havaya dikiliyordu. Daha elf kralı yola çıkmadan haberler batıda ta dumanlı dağların üzerindeki çam ormanlarına varmıştı. Beorn olanları ahşap evinde duymuştu ve goblinler mağaralarında meclislerini toplamıştı. Korkarım bu Thorin Meşe Kalkan'dan alacağımız son haber olacak dedi kral. Konuğum olarak kalsa daha iyi ederdi. Yine de bu kimseye iyilik getirmeyen fena bir rüzgar diye ekledi. Zira o da Tror'un servetinin efsanesini unutmamıştı. Bardın ulaklarının onu çok sayıda mızraklı asker ve okçuyla birlikte yürürken bulması böyle olmuştu. Kargalar başının üzerinde toplanmıştı. Zira o yörelerde çağlardır görülmemiş bir savaşın yeniden uyandığını düşünüyorlardı. Ama kral Bard'ın yakarışlarını duyunca insafa geldi. Zira o iyi ve sevecen bir halkın kralıydı. Böylece başlangıçta doğrudan dağa yürüyen askerlerini hızla uzun göle yöneltti. Bu orduya yetecek kadar teknesi veya salı yoktu. Yürüdükleri için daha yavaş ilerlemek zorunda kalmışlardı. Ama su yoluyla çok miktarda erzağı önceden gönderdi. Yine de elfler çeviktir ve o günlerde orman ile göl arasındaki bataklıklara ve tehlikeli araziye alışık olmamalarına rağmen ilerlemeleri hızlıydı. Ejderhanın ölümünden sadece 5 gün sonra kıyılara vardılar ve kasabanın yıkıntısına baktılar. Bekleneceği gibi hoş karşılandılar ve insanlar ile efendileri elf kralının yardımı karşılığında geleceğe dönük her pazarlığı yapmaya razıydı. Planları kısa zamanda oluşturuldu. Efendi kadınlar ve çocuklar, yaşlılar ve hastalar ile birlikte geride kaldı. Zanaat sahibi insanlar ve çok sayıda hünerli elf de onunla birlikte. Bunlar işe koyularak ağaçları kestiler ve ormandan aşağı gönderilen keresteleri biriktirdiler. Ardından sahilde yaklaşan kıştan korunmak için çok sayıda kulübe inşa ettiler ve yine efendinin talimatları doğrultusunda öncekinden de güzel ve büyük ancak farklı bir yerde yapılması tasarlanmış yeni bir kasabayı planlamaya başladılar. Sahilde daha kuzeye taşındılar, zira daha sonraları ejderhanın yattığı sulardan hep korkacaklardı. Ejderha altın yatağına bir daha asla dönmeyecekti ama taş kadar soğuk bedeni sığlıklardaki zemine kıvrılarak uzanmıştı. Orada çağlar boyunca dev kemikleri sakin havalarda eski kasabanın harap olmuş kazıklarının arasında görüldü. Ama çok az kişi lanetli noktadan geçmeye cesaret etti. Ürperen sulara dalmaya veya çürüyen cesedinden düşen değerli taşları toplamaya cesaret eden ise çıkmadı. Ancak eli silah tutan tüm erkekler ve elf kralının birliklerinin çoğu kuzeydeki dağa doğru yürüyüşe geçmeye hazırlandı. Kasabanın yıkılmasından 11 gün sonra ordularının başının gölün ucundaki kaya kapılardan geçip ıssız topraklara varması da işte böyle oldu. Bulutların toplanması. Şimdi Bilbo ile cücelere döneceğiz. Bütün gece içlerinden biri gözcülük etmişti. Ama sabah olduğunda tehlikeye dair hiçbir şey görememiş ve duymamışlardı. Ama toplanan kuşların sayısı giderek artıyordu. Topluluklar halinde güneyden geldiler ve hala dağın civarında yaşayan kargalar başlarının üzerinde çember çizmeye ve hiç ara vermeden haykırmaya devam etti. "Tuhaf bir şeyler oluyor," dedi Thorin. "Güz gezintilerinin mevsimi geçti. Üstelik bunlar sürekli karada yaşayan kuşlar. Sığırcıklar ve sürülerce ispinoz var. Uzaklarda da sanki bir savaş hazırlığı varmış gibi çok sayıda leş yiyici kuş dolaşmakta." Bilbo aniden işaret etti. "İşte o ihtiyar ardıç kuşu yine orada," diye haykırdı. "Smaug dağ yamacını parçalarken kaçıp kurtulmuş gibi görünüyor ama solucanların kaçabildiğini sanmam." İhtiyar ardıç kuşu elbette oradaydı ve Bilbo eliyle işaret ederken onlara doğru uçup yakınlarındaki bir taşa tünedi. Ardından kanatlarını çırpıp öttü. Sonra başını bir şey dinler gibi yana eğdi. Sonra yine öttü ve yine dinledi. "Bize bir şey anlatmaya çalıştığını sanıyorum," dedi Balin. "Ama bu gibi kuşların konuşmasını takip edemiyorum. Fazla hızlı ve zor. Sen bir şey anlayabildin mi, Baggins?" "Pek iyi değil," dedi Bilbo. Aslına bakılırsa hiçbir şey anlamamıştı. "Ama ihtiyar çok heyecanlı görünüyor." "Keşke kuzgun olsaydı," dedi Balin. "Onlardan hoşlanmadığını sanırdım. Bu yoldan daha önce geldiğimizde onlardan epey çekiniyordun." "Onlar kargaydı. Üstelik de şüpheli görünen iğrenç yaratıklardı. Hem de küstahtılar. Arkamızdan bize ne hakaretler ettiklerini duyacaktınız. Ama kuzgunlar farklıdır. Onlarla Tror'un halkı arasında büyük bir dostluk vardı ve bize sık sık gizli haberler getirip yuvalarında saklamaya bayıldıkları türden parlak şeylerle ödüllendirilirlerdi. Ömürleri uzundur, hafızaları da öyle ve bilgeliklerini çocuklarına aktarırlar. Yüce delikanlısı olduğum zamanlarda kayalardaki kuzgunlardan pek çoğunu tanırdım. Bu tepeye bir zamanlar Kuzgun Tepesi adının verilmesi, bilge ve ünlü bir çiftin ihtiyar Kark ile eşinin burada muhafız odasının üzerinde yaşamasındandı. ama o kadim soyun hiçbir üyesinin burada kaldığını sanmam. O konuşmayı yeni bitirmişti ki yaşlı ardıç kuşu yüksek sesle öttükten sonra hemen uzaklaştı. Biz onu anlamıyor olabiliriz ama o yaşlı kuşun bizi anladığına eminim, dedi Balin. Şimdi gözünüzü açık tutup olacaklara bakın. Çok geçmeden kanat sesleri duyuldu ve ardıç kuşu yanında fena halde yaşlı ve zayıf bir kuşla birlikte döndü. Kuşun gözleri kör olmak üzereydi. Güç bela uçabiliyordu ve kafasının üstü keldi. Çok büyük ve yaşlı bir kuzgundu. Önlerindeki zemine kas katı bir iniş yaptı. Kanatlarını yavaşça çırptı ve Thorin'e başını eğdi. ''Ey Trayn oğlu Thorin ve Fundin oğlu Balin'' dedi çatlak bir sesle. Ve Bilbo dediklerini anladı. Çünkü kuş dili değil, olağan konuşma dilini kullanmıştı. ''Ben Kark'ın oğlu Roak'ım. Kark öldü ama bir zamanlar tarafınızca iyi tanınırdı. Ben yumurtadan çıkalı 153 yıl oldu ama babamın bana anlattıklarını unutmadım. Artık dağın büyük kuzgunlarının şefi benim. Sayımız az ama hala eski kralı hatırlıyoruz. Halkımın çoğu gurbette, zira güneyde önemli haberler var. Bazıları size sevinç verecek haberler, bazılarına ise o kadar memnun olmayacaksınız. Bakın, kuşlar tekrar dağa ve güneyden, doğudan ve batıdan gelip Dale'e toplanıyor. Çünkü Smaug'un öldüğü haberi yayıldı. Öldü mü, öldü mü diye bağırdı cüceler. Öldü ha, o zaman boş yere korktuk, hazine de bizimdir. Hep birlikte ayağa fırladılar ve sevinçle hoplayıp zıplamaya başladılar. Evet, öldü, dedi Roak. Ardıç kuşu, dilerim tüyleri hiç dökülmez, öldüğünü gördü ve onun sözüne güvenebiliriz. Bundan 3 gece önce ay doğumunda Eskarot insanlarıyla olan savaşta düştüğünü gördü. Thorin'in cüceleri susturup kuzgunun verdiği haberleri dinleyebilmesi biraz zaman aldı. Nihayet kuzgun savaşın tüm öyküsünü anlattıktan sonra sözlerine devam etti. Sevinçli haberler bu kadar Thorin Meşe Kalkan. Salonlarına emniyet içinde dönebilirsin. Bütün hazine senindir. Şimdilik. Ama burada kuşlardan başka pek çokları daha toplanıyor. Muhafızın ölümünün haberi çoktan uzaklara yayıldı. Ve Truor'un servetinin efsanesi bunca yıl anlatılırken kendisinden bir şey kaybetmedi. Ganimetten pay almaya heveslenen pek çok kişi var. Şimdiden bir elf ordusu yolda. Ve savaş ile kıyım ümit eden leş kargaları da onlarla birlikte yolculuk ediyor. Gölün kenarında insanlar kederlerinin suçlusunun cüceler olduğunu mırıldanıyor. Çünkü evlerinden oldular. Pek çokları öldü ve Smaug kasabalarını yok etti. Onlar da sizin diri mi ölü mü olduğunuza bakmadan zararlarını hazinenizden karşılamak istiyor. İzleyeceğiniz yolu kendi zekanızla bulmanız gerek. Ama 13 kişi bir zamanlar burada yaşayan ancak artık çok uzaklara dağılmış olan büyük Durin halkının küçük bir kalıntısı. Tavsiyemi dinlerseniz göl halkının efendisine değil ejderhayı okuyla vuran kişiye güvenirsiniz. Kendisi Dale ırkından ve Giryon soyundan Bart'tır. Sert ama dürüst bir adamdır. Uzun süren ıssızlığın ardından bir kez daha cüceler, insanlar ve elfler arasında barış olduğunu görmek isteriz. Ama bu size fazlasıyla altına mal olabilir. Sözümü söyledim. Ardından Thorin öfkeyle ileri atıldı. Sana teşekkür ederiz Kark'ın oğlu Roak. Sen ve halkın unutulmayacaktır. Ama biz hayatta oldukça altınımızı ne hırsızlar çalabilecek ne de zorbalar alıp götürecek. Bizim teşekkürümüzü daha fazla hak etmek istersen bize yaklaşanlardan haber getir. Bir de sana yalvarırım, aranızda hala genç ve kanadı güçlü olanlar varsa, kuzeydeki dağlarda buranın hem doğusu hem de batısında yaşayan hısımlarımıza haberciler gönderip onlara müşkül durumumuzu anlat. Ama özellikle de demir tepelerdeki kuzenim Dane, zira onun iyi silahlanmış pek çok adamı vardır ve buraya en yakın oturan odur. Söyle ona acele etsin. ''Bu tavsiyenin doğru olup olmadığını söyleyemeyeceğim.'' dedi Roak çatlak sesiyle. ''Ama elimden geleni yapacağım.'' Sonra yavaşça uçarak uzaklaştı. ''Şimdi dağa dönelim.'' diye haykırdı Thorin. ''Kaybedecek çok az zamanımız var.'' ''Yiyecek de çok az erzakımız.'' diye haykırdı her zaman bu gibi konularda pratik düşünen Bilbo. Her halükarda serüvenin ejderhanın ölümüyle resmen bittiğini düşünüyordu ki bu konuda fena halde yanılmaktaydı. Ve bu işlerin barışla sonuçlanması için kardaki payının büyük bölümünden vazgeçmeye hazırdı. Dağa dönelim diye bağırdı cüceler onu duymamış gibi. Dolayısıyla o da onlarla beraber gitmek zorunda kaldı. Şimdiye kadarki olayların bazılarını duymuş olduğunuzdan cücelerin önünde hala birkaç gün olduğunu fark etmişsinizdir. Mağaraları bir kez daha araştırdılar ve bekledikleri gibi sadece ön kapının açık kaldığını fark ettiler. Diğer kapıların hepsi de elbette saklı küçük kapı dışında uzun zaman önce Smog tarafından kırılıp kapatılmıştı ve onlardan geriye hiç iz kalmamıştı. Böylece ana kapıyı istihkam etmek ve ona çıkan yeni bir patika oluşturmak için ter dökmeye başladılar. Eski zamanlarda yaşamış madenciler, taş ustaları ve inşaatçıların kullandığı aletlerden ellerinde bolca vardı ve cüceler bu tür işlerde hala çok hünerliydiler. Onlar çalışırken kuzgunlar sürekli haber getiriyordu. Bu sayede elf kralının yolunu değiştirip göle döndüğünü ve hala nefes alacak zamanları olduğunu öğrendiler. Daha da iyisi Midillilerin 3 tanesinin kaçmayı başardığını ve akan nehir kıyısında erzaklarının geri kalanının bırakıldığı yerde başıboş dolaştığını öğrendiler. Böylece diğerleri işlerini devam ederken Fili ile Kili bir kuzgunun kılavuzluğunda Midillileri bulmaya ve geri getirebildikleri ne varsa getirmeye gönderildiler. Onlar yola çıkalı 4 gün olmuştu ve o zamana gelindiğinde göl halkı ile elflerin birleşik ordularının hızla dağa doğru ilerlemekte olduğunu biliyorlardı. Ama artık umutları daha yüksekti. Zira dikkatli davranmaları koşuluyla onlara birkaç hafta yetecek kadar yiyecekleri vardı. Elbette çoğunlukla kremdi. Ve bundan fena halde usanmışlarsa da krem hiçbir şeyden çok daha iyidir. Ve kapı daha şimdiden açıklığın önüne dizilmiş ancak çok geniş ve yüksek bir duvar oluşturan taşlarla örtülüydü. Duvarın içinde dışarıyı görebilecekleri veya ok atabilecekleri delikler olsa da giriş yoktu. İçeriye merdivenle girip çıkıyorlar, eşyaları ise iplerle çekiyorlardı. Derenin dışarı çıkabilmesi için yeni duvarın altında ufak ve alçak bir kemer inşa etmişlerdi. Ama girişin yakınında dar dere yatağını değiştirerek dağ duvarından derenin değile doğru indiği çavlana kadar uzanan geniş bir havuz oluşturmuşlardı. Kapıya yüzmek dışında yaklaşmanın tek yolu uçurumun cepheden bakıldığında sağ tarafta kalan dar bir çıkıntısı üzerinden geçmekti. Midillileri sadece eski köprünün üzerindeki basamakların başına getirmiş ve yüklerini boşalttıktan sonra onlara efendilerine dönmelerini buyurup binicisiz halde güneye göndermişlerdi. Bir gece aniden önlerindeki değilde çok sayıda ateş ve meşaleye benzeyen ışık belirdi. "Geldiler," dedi Balin. "Kampları da çok büyük. Akşam karanlığını fırsat bilip vadiye nehrin iki kıyısı üzerinden gelmiş olmalılar." O gece cüceler çok az uyudu. Yaklaşan bir birlik gördüklerinde sabahın ışığı hala soluktu. Duvarlarının gerisinden vadinin başına gelip yavaşça yukarı tırmanmalarını izlediler. Çok geçmeden aralarında hem adeta savaşa gitmek üzere silahlanmış göl halkının hem de elf okçularının bulunduğunu gördüler. Nihayet bunların en önde olanı yuvarlanmış kayaları tırmanıp çavlanın en tepesinde belirdi ve önlerinde uzanan havuzu ve kapının yeni yontulmuş taşlardan bir duvarla kapandığını görünce şaşkınlıkları büyük oldu. İşaret edip birbirleriyle konuşarak beklerken Thorin onlara seslendi. "Dağ altının kralı, Trey'nin oğlu Thorin'in kapılarına savaşa gelir gibi gelen sizler kimsiniz?" diye sordu çok yüksek bir sesle. "Ve ne istiyorsunuz?" Ama adamlar hiç cevap vermediler. Bazıları hızla geri döndü. Diğerleri de bir süre kapıya ve savunma önlemlerine baktıktan sonra onları izledi. O gün kamp nehrin doğusuna, dağın kollarının tam arasına taşındı. O zaman kayalar nice zamandır olmadığı gibi sesler ve şarkılarla çınladı. Elf harplarının ve tatlı müziğin sesi de vardı ve yankılanarak onlara doğru yükselirken havanın soğuğu ılınmış gibi geldi ve baharda açan orman çiçeklerinin kokusu da belli belirsiz burunlarına ulaştı. Bilbo karanlık kaleden aşağıya kaçıp ateşlerin yanındaki neşe ve şölene katılmak için can atıyordu. Genç cücelerin bazılarının da yürekleri yumuşamıştı ve işlerin farklı sonuçlanmış olmasını ve bu ahaliyi dost sayabilmeyi dilediklerini söylediler. Ama Thorin kaşlarını çattı. Ardından cüceler de hazineden geri alınan harplar ve çalgılar getirip Thorin'in ruh halini yumuşatmak için müzik yaptılar. Ama şarkıları elf şarkıları gibi değildi ve uzun zaman önce Bilbo'nun küçük hobbit kovuğunda söyledikleri şarkıya çok benziyordu. Kara yüksek dağın altında kral geldi salonuna. Hasmı olan dehşet solucanı öldü, onun gibi helak olacak düşmanları da. Kılıç keskindir, uzundur mızrak, hızlıdır ok ve kuvvetlidir kapı. Cesurdur altını gören yürek, bundan böyle zulme katlanmayacak cüceler. Eskinin cücelerinin kudretli büyüleri, çekiçler inerken çınlayan çanlar örneği. Derin mekanlarda, uyuyan karanlık şeylerin arasında, bozkırların altındaki ıssız salonlarda. Çiçek çiçek yıldızları takıp gümüş gerdanlıklara, astılar ejderin harını taçlara. Ördüler telkariye şalkını, yaptıkları harpların ezgisini. Dağ tahtı özgür kaldı bir kez daha. Ey gezgin halklar, kulak verin çağrıya. Gelin aceleyle, gelin aceleyle çölleri aşın. Dostunuz ve akrabanız kral zordadır. Şimdi sesleniyoruz soğuk dağların ardına. Geri dönün eski mağaralara. Kapılarda bekliyor sizi kral. Dop dolu elleri, değerli taşlar ve altınla. Kral geldi salonuna. Kara yüksek dağın altında hasmı olan dehşet solucanı öldü. Onun gibi helak olacak düşmanlarımız da. Thorin bu şarkıdan hoşlanmış gibiydi ve tekrar gülümseyip neşelendi. Ve demir dağların ne kadar uzakta olduğunu ve haberi alır almaz yola çıkması durumunda Dane'in yalnızca dağa varmasının ne kadar süreceğini tahmin etmeye başladı. Ama hem bu şarkı hem de konuşmalar Bilbo'nun yüreğini burkmuştu. Kulağa fazlasıyla savaşkan geliyordu. Ertesi sabah erkenden bir bölük mızrakçının nehri geçip vadiden onlara yaklaştığı görüldü. Yanlarında elf kralının yeşil sancağını ve gölün mavi sancağını taşıyorlardı. Ve kapıdaki duvarın tam önüne gelip durdular. Thorin bir kez daha onları yüksek bir sesle selamladı. Dağ altı kralı Thrain'in oğlu Thorin'in kapılarına savaşa gider gibi silahlanarak gelen kimdir? Bu defa bir cevap aldı. Saçı siyah, yüzü sert, uzun boylu bir adam öne çıkıp seslendi. Selam sana Thorin. Neden haydutlar gibi kendini bu kaleye kapattın? Henüz düşman değiliz ve seni ümit etmiyorken canlı bulduğumuza seviniyoruz. Burada yaşayan kimsenin olmadığını sanıyorduk. Ancak artık burada olduğumuza göre bir pazarlık, bir de toplantı gerekiyor. Sen kimsin? Neyin pazarlığını yapacaksın? Benim adım Bard. Ve ejderhanın ölümü ve hazinenizin kurtuluşu benim elimden oldu. Bu sizi ilgilendiren bir mesele değil mi? Üstelik değildi, Grion'un haklı varisiyim. Ve defineniz onun salonları ve kasabalarının Smaug tarafından çalınan hazinesinin büyük bölümüyle karışmış durumdadır. Bu konuşabileceğimiz bir konu değil mi? Dahası son savaşında Smaug, Eskarot insanlarının meskenlerini yok etti. Ben de henüz onların efendisinin bir hizmetkarıyım. Onun namına konuşmak ve halkının kederi ve sefaletini düşünüp düşünmediğini sormak isterim. Onlar zor zamanında size yardım eli uzattılar. Bunu ise şimdiye kadar kasten olmadığından şüphe duymasak da sadece yıkımla ödediniz. Şimdi bu sözler mağrur ve sert bir tavırla söylenmelerini kestirememişti. Thorin geçen günlerde hazine dairesinde uzun saatler geçirmişti ve hazinenin şehvetinin etkisi altındaydı. Başta arken taşı aramasına rağmen hazinede yatan ve ırkının emekleri ve kederlerine dair anılarla iç içe geçmiş pek çok harika şeyde de gözü vardı. En son koşulunu en son ve en kötü yerde ortaya koydun diye cevap verdi Thorin. Halkımın hazinesi üzerinde hiçbir insanın hakkı yoktur. Zira hazineyi bizden çalan Smaug onu da canından ve evinden etmiştir. Hazine Smaug'un değildi ki. Melun eylemleri ondan alınacak bir payla tazmin edilsin. Göl halkından aldığımız malların ve yardımın bedelini adil bir şekilde ödeyeceğiz zamanı gelince. Ama güç tehdidi altında hiçbir şey, bir somun ekmeğin bedelini bile ödemeyeceğiz. Kapılarımızın önünde silahlı bir ordu dururken sizi düşman ve hırsız olarak görüyoruz. Merak ediyorum, acaba hazineyi korumasız bizi katledilmiş halde bulsanız akrabalarımıza miraslarının ne kadarını ödeyecektiniz? Bu adil bir soru diye cevap verdi Bard. Ama ölü değilsiniz, biz de haydut değiliz. Üstelik zengin olanlar zor anlarında onları dostluk edenlere ihtiyaç zamanında haklarının ötesinde merhamet gösterebilir. Yine de diğer savlarıma yanıt almadım. Dediğim gibi kapımın önündeki silahlı adamlarla pazarlık etmem. İyi duygularla hatırlamadığım elf kralının halkıyla da. Bu münazarada onların yeri yoktur. Şimdi oklarımız uçmadan buradan gidin. Benimle bir daha konuşmak istiyorsanız da önce elf ordusuna ait oldukları ormana gönderin, sonra da eşeğe varmadan önce silahlarınızı bırakarak yaklaşın. Elf kralı dostumdur ve zor anlarında üzerinde dostluktan başka bir alacak hakları olmamasına rağmen göl halkının yardımına koşmuştur diye cevap verdi Bard. Sana sözlerinden pişman olman için zaman tanıyacağız. Biz geri dönene kadar aklını başına topla. Ardından oradan ayrılıp kampa döndü. Birkaç saat geçmiş geçmemişti ki sancaktarlar geri döndü. Borazancılar öne çıkıp borularını öttürdüler. Eskarot ile orman namına diye haykırdı. Kendisine dağ altının kralı diyen Trayn'in oğlu Thorin Meşe Kalkan'a hitap ediyoruz ve ısrarla öne sürdüğümüz alacak haklarımızı değerlendirmesini, aksi halde hasmımız ilan edileceğini söylüyoruz. Hazinenin en az 12'de birlik bölümünü ejder katili ve Girion'un varisi sıfatıyla Bard'a teslim edecektir. Bard bu paydan Eskarot'a yardım edecektir. Ama Thorin eski ataları gibi çevredeki ülkelerin dostluğunu ve şerefini arzuluyorsa, göl halkının rahatı için kendisi de bir şeyler verecektir. Derken Thorin boynuzdan yapılma bir yay kaptı ve konuşana bir ok gönderdi. Ok adamın kalkanına çarpıp orada titreyerek durdu. "Cevabın bu olduğuna göre," diye seslendi adam. "Dağın kuşatma altında olduğunu ilan ediyorum. Bir ateşkes ve pazarlık talep edene kadar buradan ayrılmayacaksınız. Size herhangi bir silahla saldırmayacak, sizi altınınızla baş başa bırakacağız. İsterseniz onu yiyebilirsiniz." Haberci bunu söyledikten sonra oradan hızla ayrılıp cüceleri davalarını değerlendirmeye terk etti. Thorin öyle katılaşmıştı ki diğerleri isteseler bile ona karşı çıkmaya cüret edemezdi. Gerçi çoğu zaten onunla aynı fikirde gibiydi. Belki yaşlı ve şişman Bofur, Fili ve Kili dışında. Elbette Bilbo bütün bu gelişmelere karşıydı. Artık dağ canına yetmişti ve onun içinde kuşatılmak hiç de hoşuna gitmemişti. "Bütün bu yer hala leş gibi ejderha kokuyor," diye homurdandı kendi kendine. "Ve bu koku midemi bulandırıyor. Üstelik krem resmen boğazımdan geçmez oldu."